Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 10.
İkinci kısım, işgal 1100-1128. Frankler bir ülkeyi ele geçirir geçirmez bir başkasına saldırıyorlar. Güçleri Suriye'nin tamamını işgal etmeleri ve bu ülkenin Müslümanlarını kovmalarına kadar artmaya devam edecektir. Fahrül Mülk, Trablus Beyi. Dördüncü bölüm, Trablus Şam'ın 2000 günü.
Ardı ardına gelen bu kadar bozgundan, bu kadar çok hayal kırıklığından, bu kadar aşağılamadan sonra bu 1100 yazında Şam'a ulaşan beklenmedik 3 haber çokça umut uyandırmıştır. Bu umut yalnızca El Harabi'nin çevresine yer alan dini militanlar arasında değil, aynı zamanda çarşılarda, hamipek, altın işlemeli brokar, damaskolu çamaşır ve telkari mobilya tüccarlarının asmaların gölgesi altında oturarak müşterilerin kafalarının arasından dükkandan dükkana birbirlerine iyi günlerdeki sesleriyle seslendikleri dik caddenin kemerleri altında da uyanmıştır. Temmuz başında bir söylenti çıkmış, bu kısa bir süre sonra doğrulanmıştır. Trablus Şam, Hıms ve Orta Suriye'nin tamamına ilişkin niyetlerini hiçbir zaman saklamamış olan yaşlı Saint-Gil, diğer Frank önderleriyle çıkan bir uyuşmazlık sonunda aniden gemiyle Konstantinopolis'e dönmüştür. Artık bir daha dönmeyeceği fısıldanmaktadır. Temmuz sonunda daha da olağanüstü bir haber gelmiş, birkaç dakikada camiden camiye, sokaktan sokağa yayılmıştır. İbn el-Kalanisi Akya Kalesi'ni kuşattıkları sırada Kudüs hakimi Godfrua bir okla vurularak ölmüştür demektedir. Filistin'de önde gelen bir kişinin Frank şefine sunduğu zehirli meyvelerden da söz edilmektedir. Bazıları bir salgın yüzünden eceliyle öldüğüne inanmaktadırlar. Fakat halk en çok Şamlı Vaka Nüvis'in anlattığı versiyonu tutmaktadır. Godfrua, Akya'yı savunanların darbeleri altında ölmüştür. Kudüs'ün düşmesinden bir yıl sonra gelen böylesine bir zafer, rüzgarın yön değiştirmekte olduğunun işareti olamaz mı? Bu izlenim bundan birkaç gün sonra Franklerin en korkunçlarından olan Bohemol'un esir edildiği haberi alındığında teyit edilmişe benzemektedir. Onun hakkından bilge danişment gelmiştir. Bundan 3 yıl önce İznik çarpışmasında yaptığı gibi Türk komutan Malatya Ermeni kentini kuşatmıştır. İbn el-Kalanisi, Frankler kralı ve Antakya'nın efendisi Bohemond, bu haberin üzerine adamlarını topladı ve Müslümanların ordusunun üzerine yürüdü demektedir. Cesur bir girişim, çünkü Frank komutanın kuşatma altındaki kente ulaşması için Türkler tarafından sıkı tutulan dağlık bir arazide bir hafta at koşturması gerekmektedir. Yaklaştığından haberdar olan danişment ona pusu kurmuştur. Bohemond ve ardındaki 500 şövalye yayılmaya olanak bulamadıkları dar bir geçitte üzerlerine inen bir ok barajıyla karşılanmışlardır. Allah çok sayıda Frank'ı öldüren Müslümanlara zafer verdi. Bohemond ve arkadaşlarından birkaçı esir edildiler. Bunlar zincirlere vurularak Anadolu'nun kuzeyindeki Niksar'a götürülmüşlerdir. Frank istilasının başlıca hazırlayıcıları olan Saint-Gilles, Godfrua ve Bohemond'un birbiri peşi sıra devre dışı kalmaları herkese Tanrı'nın bir işareti olarak gözükmektedir. Batılıların yenilmez gibi görünmeleri karşısında çökmüş olanlar cesaretlerini yeniden toplamaktadırlar. Artık onlara son bir darbe indirmenin zamanı değil midir? En azından bir kişi bunu yürekten istemektedir. Bu kişi Dukak'tır. Bu konuda yanılgıya düşmemek gerekir. Genç Şam Bey'inin ateşli bir İslam savunucusu olmakla hiçbir ilişkisi yoktur. Antakya çarpışması sırasında yerel ihtiraslarını tatmin etmek için kendi tarafına ihanet etmeye hazır olduğunu yeteri kadar kanıtlamış değil midir? Zaten bu Selçuklu Bey'i kafirlere karşı kutsal bir savaşı gerekli olduğunu ancak 1100 ilkbaharında aniden keşfetmiştir. Bağımlılarından olan Golan platosundaki Bedevi reislerinden biri, Kudüs'teki Franklerin ardarda akın yaparak ürünlerini yağmalayıp hayvanlarını çalmalarından şikayet edince, Dukak onları korkutmaya karar vermiştir. 1 Mayıs günü Godfrua ve sağ kolu olan yeğeni Tancred çok verimli bir talandan geri dönerlerken Dukak'ın ordusu onlara saldırmıştır. Ganimetle ağırlaşmış olan Franklerin çarpışmaya girmeleri olanaksızdır. Arkalarında birçok ölü bırakarak kaçmayı tercih etmişlerdir. Tancred bile ucu ucuna kurtulmuştur. İntikamını almak üzere doğrudan Şam çevresinde bir misilleme akını yapmıştır. Meyve bahçeleri harap edilmiş, köyler yağmalanmış ve yakılmıştır. Cevabın çapı ve hızı konusunda gafil avlanan Dukak müdahaleye cesaret edememiştir. Alışılmış dönekliği içinde çoktan Golan'daki harekatından pişman olarak Tancred'e eğer uzlaşmaya razı olursa büyük bir miktar ödemeyi önerecek kadar ileri gitmiştir. Bu teklif elbette Frank Prensi'nin kararlılığını arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Mantığın öyle gerektirdiği üzere Şam Bey'inin çok zor durumda olduğunu düşünen Tancred, onu Hristiyan olmaya ya da Şam'ı kendine vermeye davet etmek üzere 6 kişilik bir heyet yollamıştır. Daha azına razı değildir. Bu kadar büyük saygısızlık karşısında deliye dönen Selçuklu Bey'i elçilerin tutuklanmasını emretmiş ve öfkeden kekeleyerek onları İslam'a davet etmiştir. İçlerinden biri kabul etmiş, diğer beşinin hemen oracıkta kafaları kesilmiştir. Tam haber duyulmuşken Godfrua da Tancred'in yanına gelmiş bulunmaktadır. Bu ikisi ellerindeki bütün adamlarla Büyük Suriye kentinin çevresinde 10 gün süren düzenli bir tahrip harekatına girişmiştir. İbn Cübeyr'in ifadesine göre ayın etrafındaki hale gibi Şam'ı çevreleyen zengin Guta Ovası tam bir yıkım manzarası sunmaktadır. Dukak ise yerinden kıpırdamamıştır. Şam'daki sarayına kapanmış durumda fırtınanın geçmesini beklemektedir. Bu durum karşısında Golan'daki bağımlısı onun efendiliğini artık kabul etmeyerek Kudüs'teki efendilere yıllık haraç ödeyecektir. Bundan da beteri Şam halkı da yöneticilerinin onları korumadaki yetersizliğinden yakınmaya başlamıştır. Halk çarşılarda tavus kuşu gibi kasılarak dolaşan ama düşman kent kapılarına geldiğinde yerin dibine saklanan bütün Türk askerleri homurdanmaktadır. Dukak'ın artık tek bir takıntısı vardır. İntikam almak ve kendi uyruklarının gözünde tekrar itibar kazanmak için olsa bile bunu en kısa zamanda yapmak. Bu koşullarda Godfrua'nın ölümünün 3 ay önce olsaydı hemen hemen kayıtsız kalacak olan Selçuklu Bey'in çok sevinmesine yol açması kolayca anlaşılmaktadır. Bundan birkaç gün sonra Bohemo'nun esir edilmesi onu parlak bir eyleme girişme konusunda cesaretlendirmiştir. Fırsat Ekim'de çıkar. İbn el-Kalanisi, Godfrua öldürülünce kardeşi Edessa'nın efendisi Kont Boduan 500 şövalye ve piyade ile birlikte Kudüs yoluna düştü. Onun geçişini haber alan Dukak askerlerini topladı ve onun üzerine yürüdü. Ona sahildeki Beyrut kalesi yakınlarında rastladı diye anlatmaktadır. Boduan'ın Godfrua'nın yerine geçmeye uğraştığı bellidir. Edessa'da kendini evlat edinen ana ve babasını katletmesinde de gösterdiği gibi kabalığı ve utanmazlığıyla ünlü bir şövalyedir. Ama aynı zamanda Kudüs'teki varlığı Şam ve Müslüman Suriye'nin tümü üzerinde sürekli bir tehdit meydana getirecek olan cesur ve kurnaz bir savaşçıdır. Bu kritik anda onu öldürmek veya esir etmek aslında istila ordusunu başsız bırakmak ve Franklerin doğudaki varlıklarını tehlikeye sokmak olacaktır. Ve saldırı tarihi kadar yeri de iyi seçilmiştir. Kuzeyden Akdeniz kıyısı boyunca gelen Boduvan, Beyrut'a 24 Ekim civarında varabilir. Daha önce eski Fatımi sınırı Nehrül Kelbi geçmesi gerekmektedir. Köpek Nehri'nin ağzına doğru yol daralmakta, falezler ve dik tepelerle çevrelenmektedir. Burası ideal bir pusu yeridir. Dukak da Frankleri tam burada beklemeye karar vererek adamlarını mağaralara veya ağaçlı tepe eteklerine gizlemiştir. İzciler düşmanın ilerlemesi konusunda onu sürekli olarak haberdar etmektedirler. Nehrül Kelp, antikitenin ta başından beri fatihlerin kabusu olmuştur. Bunlardan biri geçidi aşabildiğinde bundan o kadar iftihar duymaktadır ki yarların üzerine başarısının öyküsünü kazıtmaktadır. Dukak'ın döneminde bile Firavun II. Ramses'in hiyeroglifi ve Babil İmparatoru Nabukodnozor'un çivi yazılarından Suriye asıllı Roma İmparatoru Septimus Severus'un kahraman Galyalı lejyonerlerine yönelik metiyesine kadar bu kalıntılardan birçoğu görülmektedir. Fakat bu bir avuç galibin karşısında ne kadar da çok savaşçı hayallerinin bu kaynaklardan iz bırakmadan kaybolduğunu görmüştür. Şam Bey'i Melun Beduva'nın bu mağluplar takımına kısa bir süre sonra katılacağından hiçbir kuşku duymamaktadır. Dukak iyimser olmak için bütün nedenlere sahiptir. Askerleri Frank Şefinkilerden 6-7 kere daha kalabalıktır ve asıl önemlisi onları gafil avlayacaktır. Sadece kendine edilen hakareti telafi etmekle kalmayacak, aynı zamanda Suriye beyleri arasındaki öncelikli yerine tekrar kavuşacak ve Frank müdahalesinin azalttığı otoritesini yeniden kuracaktır. Çarpışmanın ödülünün ne olacağı konusunu sektirmeyen tek bir kişi varsa, o da bir yıl önce kardeşi Celalül Mülk'ün yerine geçmiş olan yeni Trablus Şam hakimi Kadı Fahrül Mülk'tür. Batılıların gelmesinden önce Şam Bey'inin şehrinin karşısında ağzının suyu aktığı için Baduva'nın yenilmesinden kaygılanma nedenleri vardır. Çünkü Dukak bu durumda İslamiyet'in savunucusu ve Suriye'nin kurtarıcısı haline gelecek ve bu durumda ona tabi olup kaprislerine maruz kalmak gerekecektir. Böylesine bir şeyi önlemek üzere Fahrül Mülk hiçbir şeyden utanç duymamaktadır. Baduva'nın Beyrut'a sonra da Kudüs'e giderken Trablusşam'a yaklaştığını öğrenince ona şarap, bal, ekmek, et ve altın ile gümüşten değerli hediyeler yollamış, ayrıca onunla özel olarak konuşmakta ısrar eden habercisi aracılığıyla onu Dukak'ın kurduğu pusudan haberdar etmiş ve bunun yanı sıra Şam birliklerinin düzeni hakkında çok sayıda ayrıntı sağlamış ve en iyi taktiğin ne olması gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştur. Beklenmedik olduğu kadar değerli de olan işbirliğinden ötürü kadıya teşekkür eden Frank Önder'i Nehrül Kelbe doğru yoluna devam etmiştir. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Dukak okçularının yaylarını gerip bekledikleri dar sahil şeridine girdikleri anda Franklerin üstüne çökmeye hazırdır. Nitekim Frankler Yuniye kasabası tarafından gözükürler. Tam bir kaygısızlık içinde ilerlemektedirler. Birkaç adım daha attıklarında kapana kısılacaklardır. Ama birdenbire dururlar ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlarlar. Daha hiçbir şey belli değildir ama düşmanının tezgahına düşmediğini gören Dukak bütün itidalini kaybeder. Emirlerinin ısrarı üzerine sonunda okçularının birkaç atış yapmalarını emreder. Ama süvarilerini Franklerin üzerine salmaya cesaret edemez. Gece olduğunda Müslüman birliklerinin morali en alt düzeydedir. Araplarla Türkler birbirlerini karşılıklı olarak alçaklıkla itham etmektedirler. Aralarında dövüş de olur. Ertesi sabah kısa bir çarpışmadan sonra Şam birlikleri Lübnan dağlarına doğru geri çekilirlerken Frankler Filistin'e doğru olan yollarına sakin sakin yeniden koyulmuşlardır. Trablus Şam kadısı kenti için asıl tehdidin Dukak'tan geldiğini düşünerek bilinçli bir şekilde Baduva'nı kurtarmayı seçmiştir. Zaten Dukak da 2 yıl önce Kürboğa'ya aynı şeyi yapmıştır. Tıpkı Dukak'ın o zaman düşündüğü gibi şimdi de kadı Franklerin belirleyici andaki varlıklarını daha az zararlı görmüştür. Fakat bunların verdiği zarar çok hızla yayılacaktır. Başarısız Nehrül Kelp pususundan 3 hafta sonra Baduvan kendini Kudüs kralı ilan etmiş ve istilası sonrasındaki kazanımları pekiştirmek üzere çifte bir örgütleme ve fetih harekatına girişmiştir. Bundan bir 100 yıl kadar sonra Franklerin doğuya neden geldiklerini anlamaya çalışan İbn el-Esir, hareketin bir bakıma batının önderi saydığı Kral Baduvan'dan veya el-Bardavil kaynaklandığını düşünecektir. Bu yanlış değildir. Bu şövalye istilanın çok sayıdaki sorumlusundan yalnızca bir tanesi olduysa da Musullu tarihçi onu işgalin başlıca mimari olarak işaret etmekte haklıdır. Arap dünyasının düzeltilmesi olanaksız parçalanmışlığı karşısında Frank devletleri işin başında kararlılıkları, savaşçı nitelikleri ve nisbi dayanışmalarıyla gerçek bir bölgesel güç olarak gözükeceklerdir. Ancak Müslümanların gene de önemli bir kozları vardır. Düşmanların sayıca çok az olmaları. Kudüs'ün düşmesinden sonra Franklerin çoğu ülkelerine geri dönmüştür. Baduvan tahta çıkarken ancak birkaç yüz şövalyesi bulunmaktadır. Fakat bu görünüşteki zayıflık 1101 sonbaharında şimdiye kadar olanlarından çok daha kalabalık bir Frank ordusunun Konstantinopolis'te toplandığı öğrenildiğinde ortadan silinmiştir. İlk alarm verenler elbette Franklerin küçük Asya'dan son geçişlerini hala hatırlayan Kılıç Arslan ve Danişmend olmuştur. Bunlar yeni istilanın yolunu tıkamak üzere hiç tereddüt etmeden güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. Türkler Rumlar tarafından artık sıkı bir şekilde tutulan Nikaya yani İznik veya Dorylaion yani Eskişehir civarında macera aramaya artık cesaret edememektedirler. Çok daha uzakta Güneydoğu Anadolu'da yeni bir pusu kurmayı tercih etmektedirler. Yaşı ilerleyen ve deneylerden geçen Kılıç Arslan yeni seferi birliğinin yolunun üzerindeki bütün su kaynaklarını zehirletmiştir. Sultan 1101 Mayıs'ında bir yıldan beri Bizans'ta oturmakta olan Saint-Gilles'in komutasında yaklaşık 100 bin kişinin boğazı geçtiği konusunda haber alır. Nerede baskın yapması gerektiğini anlamak için onların hareketini adım adım izlemeye uğraşır. İlk durakları herhalde İznik olacaktır. Fakat sultanın eski başkentinin yakınlarında yer tutmuş olan izciler onların geldiğini garip bir şekilde göremezler. Marmara ve hatta Konstantinopolis taraflarında onlara ilişkin hiçbir şey bilinmemektedir. Kılıç Arslan onların izini ancak Haziran sonunda ona ait olan ve Türk topraklarının tam içinde Anadolu'nun merkezinde yer alan ve saldırıya uğrayacağını hiç düşünmediği Ankara kentinin surları önünde ortaya çıktıklarında yeniden bulabilir. Daha buraya ulaşma zamanı bulamadan Frankler kenti almışlardır bile. Kılıç Arslan 4 yıl öncesine İznik'in düştüğü ana geri döndüğünü sanmaktadır. Fakat ağlaşma zamanı değildir çünkü Batılılar artık onun topraklarının tam kalbini tehdit etmektedirler. Ankara'dan çıkarak güney yönünde tekrar yola koyulacakları anda onlara pusu kurmaya karar verir. Ama bu bir kez daha hata olur. İstilacılar sırtlarını Suriye'ye dönerek Danişmend'in Bohemon'u tuttuğu güçlü Niksar Kalesi'ne doğru kararlı bir şekilde kuzeydoğu yönünde yola koyulurlar. Demek buymuş. Frankler Antakya'nın efendisini kurtarmaya uğraşmaktadırlar. Sultan ile müttefiki istilacıların garip güzergahını ancak şimdi anlamakta ve pek de inanmamaktadırlar. Bir bakıma rahatlamışlardır çünkü artık pusu yerini seçebileceklerdir. Burası Batılıların sarı sıcak altında aptallaşmış bir şekilde Ağustos'un ilk günlerinde varacakları Merzifon köyüdür. Orduların artık hiçbir etkileyici yanı kalmamıştır. Yakıcı zırhların altında iki büklüm ağır bir şekilde ilerleyen birkaç yüz şövalyenin arkasından gerçek savaşçıdan daha çok kadın ve çocuk bulunan karma karışık bir kalabalık gelmektedir. Daha ilk süvari grubunun saldırısına Frankler tabanı yağlarlar. Bu bir çarpışma değil, bütün gün boyunca süren bir kıyımdır. Gece olunca Saint Gilles ordunun ana gövdesine haber bile vermeden yakınlarıyla birlikte kaçar. Ertesi gün hayatta kalan son kişilerin işi bitirilir. Binlerce genç kadın Asya haremlerine eklenmek üzere tutsak edilir. Merzifon katliamı tam sona ermiştir ki haberciler Kılıç Arslan'ı uyarırlar. Yeni bir Frank ordusu çoktan Küçük Asya'da ilerlemeye başlamıştır. Güzergahın bu kez bilinmeyen hiçbir yanı yoktur. Haçlı savaşçılar güney yoluna girmişlerdir ve günlerce yürüdükten sonra yollarına tuzak kurulduğunu anlamışlardır. Sultan Ağustos sonunda süvarileriyle birlikte kuzeyden geldiğinde susuzluktan perişan olan Frankler çoktan can çekişir hale gelmişlerdir. Hiçbir direnme göstermeden işleri bitirilir. Ama olay sona ermemiştir. Üçüncü bir Frank ordusu ikincisini aynı yol üzerinde bir hafta arayla izler. Şövalyeler, piyadeler, kadınlar ve çocuklar susuzluktan tamamen perişan bir durumda Herakleia yani Karadeniz Ereğlisi kentinin civarına gelirler. Bir nehirden yansıyan pırıltıları fark eder etmez ona doğru büyük bir karışıklık içinde koşarlar. Ama Kılıç Arslan onları tam da bu su yatağının kıyısında beklemektedir. Frankler bu üç katliamdan sonra bir daha asla bellerini doğrultamayacaklardır. Bu belirleyici yıllar esnasında sahip oldukları yayılma iradesiyle birlikte savaşçı olsun olmasın bu kadar kalabalık bir katkı onlara hiç kuşkusuz daha toparlanmasına fırsat kalmadan Arap doğuyu sömürgeleştirme olanağı verirdi. Oysa Franklerin Arap topraklarındaki en dayanıklı ve seyirlik eserleri olan müstahkem şato inşaatının kökeninde bu insan kıtlığı yer alacaktır. Çünkü mevcutlarının zayıflığını telafi etmek üzere kaleler inşa etmek zorunda kalacaklardır. Bunlar öylesine korunaklı olacaklardır ki bir avuç savunmacı çok sayıda kuşatmacıyı başarısız bırakabilecektir. Fakat Frankler sayının meydana getirdiği handikapı aşabilme konusunda kalelerinden daha korkutucu bir silaha yıllarca sahip olacaklardır.
Ayrım sonu.